Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir Okudukça programıyla sizlerle birlikteyiz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızı daha çok Diyanet İşleri'nin yayınlarına ayıracağız. Ve elbette yine bahsedeceğimiz dergiler olacak, kitaplar olacak. Ama bugünkü programımızı biraz buna ayırmak istiyoruz. Malumunuz olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet kurumu ve Türkiye'deki yayıncılık tarihi ve camiası içerisinde hakikaten çok önemli bir yere sahip. Kurulduğu günden bu yana çok kıymetli kitaplar yayınladı. Belki bunlardan ilk zikredilecek olanı yani Diyanet İşleri'nin öncülüğünü yaptığı İslam Ansiklopedisi denilebilir, değil mi Furkan?
Evet, kesinlikle.
44 cilt olarak tamamlandı ve hani güzel tarafı da ansiklopedinin tamamı internetten erişime açık durumda.
PDF olarak erişim.
Hem PDF olarak indirilebiliyor hem de bir madde arattığınızda o maddeyi direkt karşınıza çıkartılabiliyorlar. Bu çok güzel bir imkan ve diğer ansiklopedilerin de belki diğer yayıncıların da bir şekilde bu alana girmesi gerekiyor, yani internetten açık erişime. Diyelim, biraz sözü sana bırakacağım Furkan. Bize genel olarak hani Diyanet İşleri'nin yayıncılık faaliyetlerinden bahseder misin?
Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı malumunuz olduğu üzere Türkiye'deki din işleriyle alakalı olan hususlarda halkı bilgilendirmek ve irşad etmekle görevli olan resmi kuruluşların başında gelmekte. Bununla birlikte halkı irşad etmek için din görevlileri yetiştirmekte ve yayın faaliyetlerinde bulunmakta.
Şimdi bir taraftan eğitim yaptığı için yani bir eğitimin de parçası olarak yayıncılık biraz mecburi, kaçınılmaz
tabii,
oluyor
kesinlikle,
zaten.
Kesinlikle. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı tarihi süreç içerisinde yayıncılık faaliyetlerini devamlı sürdürmekle birlikte belli dönemlerde, yani ilk dönemlerinde 1924'te kurulduktan sonraki dönemlerinde aslında çok velut eserler ortaya koymadı. Onu biliyoruz. Çünkü çağın gerekleri itibariyle bu çok da mümkün değildi, belki bu şekilde ifade edilebilir. Ancak yakın zamanda birçok alanda toplumu aydınlatmak adına hem Türkçe hem de İngilizce ya da farklı dillerde
Arapça da var belki.
Tabii, yayınları söz konusuydu.
Bu da çok önemli çünkü Diyanet'in Türkiye'nin sınırlarını aşan bir hizmet alanı var.
Tabii, kesinlikle.
Avrupa ülkelerinde, Balkanlarda hizmet alanı oldukça geniş. Burada faaliyet yürütebilmek için oranın diline uygun yayınlar da biraz
tabii,
mecbur
tabii,
oluyor.
Tabii, kesinlikle. Özellikle şey alanlarında, böyle birazcık netameli alanlarda, spekülasyona açık alanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı bunun önüne geçebilmek için yararlı yayınlar yapmakta. Bunu örnek olarak verebileceğimiz bir eser var. Hazreti Peygamber'in çok eşliliği ile alakalı. Hı hı. Bu eseri mesela İngilizce olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bastırdı ve ilgili kütüphanelere, ülkelere vesaire
kitabın
gönderdi.
Tam ismi böyle mi?
Tabii, çok eşliliği ile alakalı bir kitap. Hı hı. Bu İngilizce olarak basıldı.
Bu mesela çok kıymetli. Çünkü tartışılan bir şey bu Avrupa ülkelerinde. Yani bu alanda tartışılan alanlara yönelik ilmi faaliyetler yapması da hakikaten kıymetli.
Kesinlikle.
Buna... Diyanet'in peki yayın tarihi çok eskilere dayanıyor bildiğim kadarıyla.
Evet.
Yani zaten Cumhuriyet'le birlikte kurulan bir kurum Diyanet. O zamandan bu yana yani özel yayın evlerinin şimdiki kadar geniş imkanlara sahip olmadığı zamanlarda bile Diyanet çok iyi kitaplar basıyordu.
Evet.
Zaten Elmalı Hamdi Yazır olsun, İşte diğer pek çok öncüleri de olsun, Diyanet'in içerisinde yer alan ilim ve fikir adamları var.
Ahmet Hamdi Aksiki'den bahsetmek gerekiyor.
Kesinlikle.
Bununla birlikte Ömer Nasuhi Bilmen'den bahsetmek gerekiyor. Bunlar ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temelini atan insanlar. Ve şunu da ifade etmek gerekiyor Yusuf. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizde kökleri eskiye dayanan kurumlarımızdan bir tanesidir. Aynı itfaiyecilik gibi, emniyet teşkilatı gibi kökeni eskiye dayanan Şeyhülislamlık kurumuyla bağlantılı olan, Şer'iye ve Evkaf Nazırlığıyla irtibatlı olan bir kurum. Bu açıdan sadece Cumhuriyet tarihiyle beraber ele almak aslında olayı kesik ele almak anlamına gelmekte.
Peki şimdi genel kanı Diyanet'in Kur'an-ı Kerim ve İlmihal hani bastığı veya sadece dini kitaplar bastığı yönünde. Hakikatte durum nasıl?
Evet, şu an Diyanet ciddi bir atılım gerçekleştirdi. 2010 senesinden sonra birçok alanda eserlerini çeşitlendirdi. İlmi eserler, edebi eserler, cep kitapları, çocuk yayınları, kaynak eserler Türk ve İslam edebiyatına da
çocuk kitapları,
tabii çocuk kitapları, çocuk yayınları, dergileri.
Çoğu kişi bilmiyordur belki
tabii.
Bunlar.
Yine biliyorsunuz Diyanet Dergisi var. Diyanet Dergisi de ek olarak kadın aileyle alakalı, yine çocuklarla alakalı ekler vermekte. Bunlar da gerçekten önemli ve ilmi birikim itibariyle ülkemizde bulunan ilahiyat fakültelerinin hocalarından çokça istifade edilmekte.
Akademik kitaplar basıyor.
Hem akademik hem de halka da hitap edebilecek, yani her kesime hitap edebilecek bir portföyünün olduğunu söylemek mümkün. Benim bugün üzerinde duracağım eserlerin başında Yusuf daha ziyade edebi eserler gelmekte. Çünkü bilindiği üzere bizim medeniyet kodlarımızı oluşturan bir takım eserler var. Bir takım isimler var daha doğrusu ve o isimlerin eserleri var. Yunus Emre bunlardan bir tanesi.
Yunus Emre'nin divanını bastı.
Yunus Emre'nin divanını bastı. Azim Mahmud Hüdayi'nin divanını bastı.
Evet. Bu divanlar çok kıymetli çünkü özel yayın evleri pek cesaret edemiyorlar bu tip işlere ticari kaygılardan dolayı. Fakat Diyanet'in hani ticari kaygıları daha az olduğu için ve kaliteli baskı da yapabiliyor, değil mi?
Kesinlikle da, çok kaliteli. Çok baskıları çok kaliteli ve içerik itibariyle doyurucu bilgiler de verilmekte.
Doğru. Yani sadece çalışmaları ve hani estetik anlamda da hakikaten güzel işler yapıyorlar. Bir de Diyanet'in kitap sayısı artık o kadar çok arttı ki kendi kitapçıları olmaya başladı. Şu an bildiğim kadarıyla Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla, yani kendi şubeleri var Diyanet'in kitaplarının satıldığı, 30'a yakın şubesi var. Büyük illerin belki 20-25 tanesinde varlar ve daha da artıyor bu kitapçılar.
Kesinlikle.
Bunların her biri güzel haberler.
Yani şunu ifade edelim. Mesela Azim Mahmud Hüdayi'nin divanı var. Yine Diyanet yayınlarından çıktı.
Evet.
Bu kitapta biz sadece Azim Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin divanını görmüyoruz. Aynı zamanda yaşam öyküsü, o hayat hikayesini görmekteyiz.
Yani bir tarihi dönem içerisindeki kullanılan dili görüyoruz.
Tabii bunu görüyoruz ve bir takım açıklamalarla zenginleştirildiğini görmekteyiz. Arkasında sözlüğü var.
Tabii şerh kültürü tabii var bizde. Yani aynen yayınlamıyoruz. Şerh ederek yayınlanıyor.
Ve şu da önemli. Arkasındaki sözlük biliyorsunuz, yani günümüzdeki dille o dönem kullanılan dil arasında bir fark var. Bu farkı ortadan kaldırmak için ben doğrusunu isterseniz çok çok yeterli görmediğim bir sözlük var. İnşallah bu da önümüzdeki süreçte yeni baskılarla zenginleştirilir.
Kelimelerin içerisine açıklama yazmak metni biraz sıkıcı hale getirebiliyor. Bir de sadeleştirmek zaten iyi bir yol değil. Orijinaline sadık kalmak. En güzeli en sonuna sözlük eklemek.
Tabii kesinlikle. Ve bu aslında bir tür sözlük kültürünün de önünü açmaya başlıyor. Yani sözlük okumaları bilindiği üzere kelime hazinesinin geliştirilmesi için oldukça önem arz eden bir husus. Biz sadece sözlük okumasını şairlerde görüyoruz veyahut da edebiyatçılarda görüyoruz. Ancak aslında halkın bütününe inmesi gereken bir faaliyet olması gerektiği kanaatindeyim sözlük okumalarının. Çünkü bilindiği üzere ülkemizde 300 ila 500 kelime arasında bir konuşma haznemiz var.
Günlük konuşma dilimiz öyle.
Tabii kesinlikle çok yetersiz bir sayı. Bunun arttırılması için kompleks kavramlara ihtiyacımız var. Ve biz bu kavramları doğrusunu isterseniz modern Türkçe içerisinde üretmemiz çok mümkün olmuyor.
Çünkü dil yani canlı bir şey.
Evet.
Belli bir tarihi kökeni olması lazım. Yani onun bir anlam taşıyarak bize ulaşması
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle yani suni bir
o
takım.
O yüzden yeni mesela uydurduğumuz tırnak içinde hani kelimeler kullanıma sokulamıyor. Kullanım dışı kalıyor. Çünkü yani zaten onun bir muadili oluyor. Onu kullanıyorlar. Yani yabancı kelimeleri kastediyorum. Mesela daha önce programlarda da konuşmuştuk. Yani selfie diye bir şey çıkıyor.
Evet.
Buna İngilizce ismi koyuyorlar. O kendi içinde bir sentaks da var onun.
Evet.
O bir şeye işaret ediyor. Fakat siz buna bugün başka bir anlam uydurayım, başka bir kelime takayım istiyorsunuz ama o günlük konuşma diline girmiyor.
Yani aslında şunu ifade edelim Yusuf, yani dil dediğimiz şey suni müdahalelerle zenginleştirilemez, ancak kısırlaştırılır ve dilin içeriğine yönelik çok sert bir travma oluşturmuş oluruz bu müdahalelerle. Ancak doğal seyri içerisinde ihtiyaçlara binaen, özlemlere binaen, yani dilin kullanım alanını kendi yaşantımızda zenginleştirebildiğimiz ölçüde dil de aslında zenginleşmiş oluyor. Yani dil ile hayatın zenginliği aslında birbiriyle orantılı şeyler.
Kesinlikle öyle.
Ve bundan dolayı da sözlük kültürü gerçekten önemli. Ve bu divanların bir özelliği de şu Yusuf. Bu divanlarda kullanılan kelimeler bir Aziz Mahmut Hüdayi Divanı'nda, bir Yunus Emre Divanı'nda, bir Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisinde kullanılan dil, kelimeler bizi aslında Kur'an'a bağlayan kelimeler, hadise, sünnete bağlayan kelimeler ve bizi bu anlam dünyasına, medeniyet dünyasına bağlayan kelimeler, kavramlar. Yusuf Hoca'nın da biliyorsun, Yusuf Kaplan'ın da her zaman ifade ettiği bir olay var. Kelimeleri kavramlaştırmakla alakalı. Evet, yeni kendisi, kavramları içini doldurmakla alakalı.
Kendisi yakın zamanda bir üst felci geçirdi. Buradan da şifa dileyelim.
Evet, geçmiş olsun, dileklerimizi de iletelim. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Ben şimdi düşünüyorum. Biz bunu kesinlikle oturduğumuz yerden hadi bir kavram üretelim ya da şu kavramın içini dolduralım şeklinde olması mümkün değil. Bunun için kadim kodları içinde barındıran eserlere muhakkak surette başvurmamız gerekiyor ve bu eserleri okumamız gerekiyor. Dilersen Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan eserleri şöyle kısaca bahsedelim Yusuf. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Rubaileri çıktı.
Yusuf, yani biz onun eserleriyle biliyoruz.
Evet.
Ama bir de Rubaileri var.
Çeşitli eserleri de.
Farsça mı acaba orijinali?
Orijinali bunların Farsça tabii. Çünkü Mevlana eserlerini Farsça yazıyor. Oğlu Sultan Veled malumunuz Türkçe yazıyor. Yunus Emre Divanı'ndan bahsettik. Oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu divanında hakikaten insanın ufkunu açacak çok çarpıcı...
Bunda mesela sadeleştirmeye veya sözlüğe gerek yok. Çünkü Yunus Emre bugün neredeyse konuştuğumuz dilde yazıyor.
Evet. Yakın bir dili var. Bir de biz şunu biliyoruz Yusuf. Yunus Emre'nin hep ilahileri vardır. İşte sorduğumuz sarı çiçeği, evet. Şol Cennet'in ırmakları. Diğer o eserin içerisinde baktığımızda o diğer beyitlerinde, şiirlerinde aslında çok daha böyle bir zenginliği, doğru, o ilahilerin içini dolduracak, doğru, o kalıbı orada görüyoruz.
Yani bugün biz artık sosyal medya nesliyiz ve hani sadece sosyal medyada yayınlayıp paylaşabileceğimiz sözlere kıymet veriyoruz.
Kesinlikle.
Bugün orada da çok fazla dolaşmanı görüyoruz Yunus Emre'nin, Mevlana'nın sözlerini ama bizzat kendi yazdığı metinlere inmek daha kıymetli olacaktır.
Kesinlikle. Eşrefoğlu Rumi'nin eseri yine Diyanet İşleri, evet, Başkanlığı yayınlarından o edebi eserler başlığı altında çıktı. Az önce bahsettik, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin divanı da oradan çıktı. Ümmü Sinan Halveti'nin eseri var orada. Yine divan şeklinde. Bu eserlerin tamamı divan Yusuf. Onu ifade edelim. Yani bütün o şiirlerini, yazılarını vesaire artık hep toplamış oldukları.
Evet, eskiler yani tabii, şiirlerini topladıkları, tabii, yani divan, toplu halde yayınladıkları şey divan.
Tabii.
Diyanet İşleri... Başka ne alanlarda var peki Diyanet'in yayınları?
Diyanet İşleri Başkanlığı birçok alanda yayın yaptığını ifade ettik. O son ataklarıyla.
Yani divanlardan başka ne var?
Tabii ilmi eserler var, mesleki eserler var. Çocuk yayınlarından bahsettik. Bunlar var ki bunlar çok önemli biliyorsunuz. Şu sanat eserleri var. Türk İslam Sanatı, Hicaz albümü var. Tabii yani bunlar gerçekten önemli. Anadolu'da İslam kültürü ve medeniyeti. Yani Anadolu kültürünü bize hakikaten güzel bir dille de anlattığını söyleyebilirim. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın Kur'an-ı Kerim mealleri de benim hoşuma gidiyor doğrusunu isterseniz. Yani o bütünü kapsayacak bir tarafı var.
Doğru.
Mesela çeşitli işte vakıfların, derneklerin, cemaatlerin meallerini de biliyoruz. Ancak belli bir kesime hitap ettiği kanaatindeyim.
Evet.
Ancak
yani
Diyanet'in
bir Türkiye yayını olmaya çalışıyor.
Ya benim hoşuma gittiğini, dilinin özellikle kendisini okuttuğunu söyleyebilirim. Evet. Bu açıdan
baskı
önemli.
Baskı kalitesi ve estetik açıdan da belli bir çıtayı zorluyor.
Tabii, Diyanet. Kesinlikle. Bu da önemli bir husus.
Diğer yayın evlerin doğruya çıkmaya zorluyor. Bir
tabii, kesinlikle. Yine halk kitapları var. Yani halka hitap eden tarzda kitaplar söz konusu. Ki bu çok önemli.
Burayı
aslında
biraz açabilir miyiz?
Yani demek, halkın şöyle bir özelliği var. Hakikaten ümmi bir vasfı var. Olaylara sezgisel olarak çok güzel yaklaşabiliyor. Ancak akademik bir dil ile onlara yaklaştığınızda, yani halka yaklaştığımızda daha doğrusu bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Çünkü halkımız bu dile yabancı. Onlara hitap edebilecek bir dil kullanmak gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bununla alakalı da fiyatları çok uygun olan eserler çıkarttı Yusuf. Özellikle son dönemde yaşanan işte bir takım krizlerle din istismarına yönelik bir kitap
dilersen
çıkarttı.
Dilersen fiyatlardan da bahset, ne kadar tamam, uygun olduğunu belirtmiş olalım dinleyicilerimize.
Mesela Kur'an-ı Kerim'i anlamakla alakalı bir eser var. Eser var halk kitaplığında. 8.75 fiyatı. Gayet uygun.
Gayet uygun.
Dualar var. Yani bizim her zaman sarıldığımız, evet, dualar.
Mesela 3,5-4 liraya olanlar da var,
var
burada.
Mesela Hikmet'in 40 kapısı, 40 hadis, 40 yorum. Bunlar önemli eserler.
Evet.
Biliyorsun biz geçmiş programlarımızda 40 hadisle alakalı evet, da bahsettiğimiz kitaplar, eserler vardı. 5.25 fiyat itibariyle. Hazreti Peygamber'in hayatı, Hazreti Muhammed'in hayatı 5.60.
Çok
yani
güzel.
Şu an fiyatları gayet uygun.
Onun yazarı
uygun.
Kim? Bu herhalde evet. Kurul da olabilir bu. Çünkü bazı yok. Kitapları bir hani kadro kurul yayını oluyor.
Evet yani şu an Profesör Doktor Casim Avcı ile Mevlana İdris'in beraber yazmış oldukları bir kitap. Tabi bazı kitaplar kurul şeklinde. Özellikle ilmihaller bu kurullarla
evet, evet.
Yazılıyor.
Tek bir kişi yapmıyor.
Tabi biliyorsunuz ansiklopedide her maddenin
bir
uzmanı. Evet.
Hatta bazı maddelerin kendi madde içerisindeki alt başlıklarından bölünen 5 tane 6 tane yazar olabiliyor. Ve hep o alanın uzmanına yazdırıyorlar. Yani Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nin bu kadar kıymetli olmasının nedeni biraz o. Yani benim bizzat tanıdığım var. Hakikaten mesela Yahudilik alanında doktora tezi yazmış ve Yahudiliğin o doktora tezi yazdığı alandaki maddesini ona yazdırıyorlar. Yani bunun için mesela bir hani şey şartı da yok. Sadece işte Diyanet'e yakın olanlar veya İlahiyat Fakültesindeki hocalarla vesaire yapalım gibi
değil.
Bir ön yargıları da yok. O anlamda açık bir zihne sahipler. Tebrik ediyoruz. Yani İslam Ansiklopedisi çok büyük bir hizmetti. 44 cilt yayınlandı, bitti. İmkanı olanların alıp kütüphanesine koymalarını, çocuklarına önemli bir miras olacağını belirtmek ve hatırlatmak isteriz. Ama arzu edenler de internetten dediğimiz gibi açık kaynak ulaşılabiliyor demiş olalım.
Şimdi halkın Diyanet'le temas noktası genelde camiler ve Kur'an kursları üzerinden oluyor. Aslında Diyanet herkesime hitap etmeye çalışan kurumlarla biliyorsunuz bir faaliyet içerisindeler. Bir işbirliği içerisindeler. Örneğin İSAM isimli bir teşkilat var değil mi? Bir evet. Yer var. İslam Araştırmaları Merkezi.
Onu soracaktım. Belki sen de oraya gireceksin ama girmeyeceksen de onunla bağlantılı cevap ver diye ben yine araya belirtmiş olayım. Diyanet'in şimdi İSAM diye önemli bir kurumu var. Evet. İstanbul'da en büyük kütüphanelerden bir tanesi bu. Her alanda araştırmacılara açık. Bu İSAM aracılığıyla bastığı çok ciddi güzel kitaplar var. İyi yayıncılık faaliyetleri var. Yani hem bir araştırma imkanı sunuyor İSAM hem de kendi içinde yayınladığı akademik dergiler var, kitaplar var. Biraz da bu İSAM'dan bahsedebilir misin?
Şimdi İslam Araştırmaları Merkezi ile Yusuf, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında küçük bir fark var. İSAM genelde akademik yayınlar yapan bir kuruluş. Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı. Aynı zamanda 29 Mayıs Üniversitesi ile iş işe tabii. Ha. Yani zaten birbirinin
aynı yerdeler
tabii.
Zaten.
Bilindiği üzere İslam Araştırmaları dergisi çıkıyor orada. Ve daha ziyade akademik araştırma yapan akademisyenlere ve araştırmacılara hitap ediyor. Bu çalışmalarda araştırmacıların yazıları yayınlanıyor. Yine hocaların yazıları yayınlanıyor. Ve bu şekilde ilmi hayatına, Türkiye'nin entelektüel zeminine bir katkı sunulmaya çalışılıyor. Yine şunu da ifade etmek lazım. Daha ziyade üst kesime hitap edebilecek, yani havas diyebileceğimiz kesime, ilmin havas kesimine hitap edebilecek eserleri biz İSAM yayınlarından çıktığını görüyoruz. Yani tezlerin yayınlandığını görüyoruz. Bilindiği üzere tez okumak aslında çok kolay şey değildir.
Değil.
Yani alanla alakalı özel bir ilginizin olması lazım veyahut da sizin tez yazmanız lazım. Yani bu niyetlerle genelde okunulur. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarında toplumun her kesimine hitap edebilecek eserleri görüyoruz. Akademisyenler dahi olsa bu eserleri yazan kimseler daha dillerini ona göre seyrettiklerini görüyoruz. Yani çok ağdalı, çok böyle tez yazarmış gibi yazdıklarını görmüyoruz.
Ben bir de şimdi mesela İSAM'ın yeni bir çalışma yaptığını biliyorum. Bu İslam Ansiklopedisi'nin 44 cildini daha böyle nasıl söyleyelim hani çok böyle akademik olan kısımlarının, herkesin ilgi alanına girmeyen kısımlarının biraz daha atılıp daha çok böyle genele hitap eden maddelerin onların da daha anlaşılır bir dile sokularak, akademik havadan çıkartılarak toplanmış bir halini yayınlayacaklar 6-7 cilt. İslam Ansiklopedisi olacak bu. Udog inşallah güzel bir çalışma olacak. Çıktığında da buradan duyurmuş oluruz.
Evet. Yani bunları söylemişken tabii temel kültür dizisi var İSAM'ın. Ondan da kısaca isterseniz bahsedelim. Bekir Topaloğlu, rahmetli oğlu biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Onu hayırla yad edelim.
Hay hay.
Allah İnancı isimli eseri. Mehmet Paçacı'nın Kur'an'a giriş, Casim Avcı'nın editörlüğünde Son Peygamber Hazreti Muhammed 2007'de çıktı. Murteza Bedir Hoca'nın İslam'ın Yolu Sünnet isimli bir eseri var. Sönmez Kutlu Hoca'nın Türkler ve İslam Tasavvuru isimli eseri var. Ali İhsan Yetik Hoca'nın Doğu Dinleri. Yani bunlar alanlarında uzman kimselerin yazmış olduğu temel kültür dizisi şeklinde eserler var. Yine klasik eserler var. İlmi araştırmalar dizileri var. Yani İslam'ı hakikaten iyi değerlendirmek lazım. Evet, evet. Eserlerine yoğun
yani meraklı olanlar lazım. İnternet sitelerinden de İslam'a bakabilirler. Yüzlerce kitap var. Kesinlikle. Her biri kıymetli gerçekten. Tebrik ediyoruz. Daha bereketli çalışmalar diliyoruz diyelim.
Bu arada geçmiş yıllarda Diyanet yayınlarından çıkan çeşitli eserler benim dikkatimi çekti Yusuf. Şiddet ve Çocuklarımız diyor. Evet. Yani aile içi şiddete, toplumsal şiddete bir şekilde işaret etmek için, çözüm üretmek için çeşitli yayınlarda söz konusu.
Bunun yazarı kimdi?
Bunun yazarı Elif Arslan. 2008 yılında basılmış. Zannedersem sonraki yıllarda da baskıları yapıldı bunların. Ücretsiz olarak halka dağıtılan eserler. Evet, yani dinleyicilerimiz...
Sendeki 2008 baskısı.
Tabii, dinleyicilerimiz Aile İrşat ve Rehberlik Merkezlerine gidip onlardan bu eseerleri temin edebilirler. Tabii, yine aynı şekilde Din, Anarşi ve Terör. Bilindiği üzere son dönemlerde İslamofobia ile birlikte hem Müslümanlara hem de dinimize bir saldırı söz konusu. Bununla alakalı sağlıklı bilgi alabilmek için de Doktor Yaşar Yiğit'in Din, Anarşi ve Terör isimli kitapçığını kısaca inceleyebilirler. Bunlar da gerek müftülüklerde gerek Diyanet Vakfı yayınlarında mevcut olan eserler. Son olarak gerçekten görmezden geldiğimiz hususlardan bir tanesi toplumsal emanet engelliler. Yani Doçent Doktor İsmail Karagöz Hoca'nın yazmış olduğu.
Toplumsal emanet.
Tabii kesinlikle. Yani engel dediğimiz zaman biz genelde görmediğimiz bir şey oluyor. Çok dikkat çekmiyoruz ya da dikkatimizi çekmiyor. Allah korusun başımıza geldiğinde fark ettiğimiz bir şey de olabiliyor çoğu zaman. Bu açıdan engellilere yönelik bakış açımızı zenginleştirmek için bu eserden de istifade edilebilir.
Diyanet İşleri'nin belirttiğimiz gibi çok zengin bir yayıncılık faaliyeti var.
Kesinlikle.
Umarız bunlar daha da güzel bir yere gider diyelim. Tekrar tebriklerimizi sunalım. Bu programımızda bahsetmek üzere İtibar Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısı var önümde. 70. sayısına ulaşmış Furkan İtibar Dergisi. Daha önceki programlarımızda da ara ara bahsediyoruz bu dergiden. Çünkü ben yani dergiler içerisinde çok kıymet verdiğim dergilerden biri İtibar. Edebiyat ve Fikriyat Dergisi olarak çıkıyor. İlk sayısını hatırlıyorum mesela ben. Yani 70 sayı ne kadar çabuk geçmiş. Dile kolay. Neredeyse 6 yıl diyebileceğimiz bir şey bu zaman dilimi. İbrahim Tenekeci'nin genel yayın yönetmenliğinde, Furkan Çalışkan'ın yazı işleri müdürlüğünde çıkıyor dergi. Derginin girişinde yine her zamanki gibi çok kıymetli şiirler var. Ardından bazı fikir yazıları, denemeler ve hikayeler geliyor. Sonlara doğru yine gelenek bozulmuyor. Şiirlerle dergi kendisini nihayete erdiriyor diyelim. Bu sayının bir güzelliği de Hasan Aycın abimizin hemen girişte 3. sayfada yer alan Akif Emre ile ilgili çizgi çalışması. Hakikaten tam da Akif Emre'yi anlatan bir çizgi olmuş.
Tekrardan rahmet dileyelim Akif
Kendisine
Emre'ye.
Kendisine tekrardan bol gani gani rahmet diliyoruz. Merak edenler İtibar Dergisi'nin Temmuz sayısını kaçırmasınlar. Çok önemli bir çizgi. İsmail Kılıç Arslan'ın Eski Yara isimli bir şiiri var. Uzun zamandır edebiyat dergilerinde şiirlerine rastlamıyorduk İsmail abinin. Nurettin Durman'ın Baktım Ölümü Götürüyorlar isimli yine güzel bir şiiri var. Süvayi Kemal Yazgıç'ın her zamanki gibi iyi bir şiiri var. Ömer Fatih Andı, Mehmet Torun, Ömer Yalçınova, Nadir Aşçı diyerek şairler devam ediyor.
Cemal Süleyman Çobanoğlu'nun yine şiiri var mı acaba Yusuf?
Ben bu sayı için göremedim ama belki gözümden de kaçmış olabilir. Sonlara doğru da olabilir. Çok emin değilim. Arka kapağında Ahmet Murat'ın bir şiiri var. Ahmet Murat arka kapak kısmında. Yine içlerde çok güzel fikir yazıları, röportajlar var. Mustafa Kirenci'nin mesela bir yazısı var ki Mustafa Kirenci Büyüyen Ay yayınlarının sahibi. Evet. Akif Emre'nin de yayıncısıydı. Akif Emre ile ilgili bir yazı yazmış. O zannedersem bu yazı yani bu aralar haberiyat.com'da da yayınlandı. Evet. Ben geçtiğimiz günlerde onu rastlamıştım. Necip Tosun'un yine bir çalışmasını görüyorum burada. Ve Ahmet Murat'ın bu arka kapaktaki şiirinden bir ufak bir kısmı okumak isterim müsaadenle.
Tabii buyurun.
Gelmedin. Sana direndimdi, boşunaymış. Ey dünde yiten, ey gömdüğüm tütün. Seni anlamakmış, boşunaymış. Sendin kitapların sezmediği bilim. Seni bildiydim yalınlığında gençliğin. Ey aşk, ey şaraplardan geçişim. Boşunaydı aramam seni okullarda. Sendin boşuna açılmamış yara. Seni kıtaller, seni bayraklar, seni gümüş atlardan yıkan sevişim. Boşunaymış beklemem seni. Gelmedin. Bir sonbahardın ve kesik bileklerin. Diyerek devam ediyor şiir. Meraklılar için İtibar Dergisi raflarda durmaya devam ediyor diyelim. Beyan Yayınları'ndan bahsetmek istediğim iki tane kitabım var bu program için. İkisi de yeni taze çıkmış kitaplar. Seyhan Arslan'ın Epidemia isimli bir şiir kitabı var. Şiir kitabımız yaklaşık 190 sayfa. Ve sadece şiirlerden oluşmuyor açıkçası. Sanki bir böyle şerhli şiir diyebileceğimiz bir alan bu. Yani hem birkaç mısra şiirden bahsediliyor, daha sonra da o mısralar şerh ediliyor. Birkaç tane düz yazı da var kitabın içerisinde. Hayırlı olsun diyelim. Çok güzel bir kapağı var bunun Furkan. Sen de görüyorsun buradan.
Evet.
Hakikaten bir estetik bir çıtayı da zorluyor Beyan Yayınları son yaptığı yayınlarda. İki Dil Bir Kitap serisi vardı hatırlarsan. Evet. İmam Gazali'nin, Seyyid Kutub'un, Ebu Hanefi'nin vesaire kitaplarını yayınladıkları.
Bir programımızda da incelemiştik, hatırlıyorsun.
Evet, evet, onlar da çok güzeldi. Bir diğer kitabımız Zeynep Temizer Ataların Mükemmel Anne Yoktur isimli bir kitabı. Bu kitap da yeni çıktı. Yaklaşık 150 sayfa. Zeynep Temizer Hanım 1980 yılında İstanbul'da doğmuş. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış. Çocuk gelişimi eğitimi okumuş. Bu ilk kitabı değil kendisinin. Beyan Yayınları'ndan daha önce de kitapları yayınlanmıştı. Çocuktaki Öteki, Çocuğumdaki Çocukluğum, Pedofilinin Kökleri gibi çeşitli bölümler içeriyor kitabımız. Özellikle çocuk gelişimine meraklı olanlar veya çocuğu olup da onlara daha nitelikli zaman geçirmenin yollarını arayanlar için güzel bir imkan olabilir. Mükemmel Anne Yoktur isimli kitap. Kronik Yayınları'ndan bahsetmek istediğim iki tane kitap var programımızın sonlarına doğru yaklaşırken. Onlardan da bahsedip kapatmak isterim. Fatih Sultan Mehmet Atam Dedem Kanunu isimli bir çalışma hazırlayan Abdülkadir Özcan. Kanunname-i Ali Osman diye geçiyor. Fatih Sultan Mehmet'in kaleme aldı. Yani onun metinlerinden hareketle hazırlanmış bir kitap bu. Kitabın sonunda da zaten şeyi var. Yani Osmanlıca özgün metin var. Bu kitap iyi bir akademik araştırma çalışması diyebilirim. Bol dipnot içeren, hakikaten konuya bütün yönleriyle yaklaşmaya çalışan bir çalışma. Kitaptaki dipnotlar bazen çok böyle göz yorucu olabiliyor ve çok böyle italik yazılar da tercih etmişler. Bunlar göz yorucu olabiliyor. Ama bu alana ilgi duyanlar için, hele özellikle yani Fatih Sultan Mehmet'in kendi dilinden metinler okumak isteyenler için güzel bir fırsat. Kronik Yayınları malum son zamanlarda ciddi bir atılım gerçekleştirdi. İlber Ortaylı'nın, Halil İnalcı'nın kitaplarını basıyor. Daha çok tarih alanında ilerliyor ama farklı alanlarda da çalışmaları var. Tebrik ediyoruz. Bunların her biri yeni kitap. Bir yeni kitaptan daha bahsedeceğim. Profesör Doktor Fahir Armaoğlu'nun Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları isimli Kallavi kitabı. Niye Kallavi diyorum? Çünkü yaklaşık 600 sayfalık bir kitap. Karton kapak baskısı yapmışlar. Ve ciltli bir, hani bayağı iyi bir çalışma baskı anlamında. Bu kitap da bir akademik araştırma çalışması. 1948-1988 arasındaki hem Arap-İsrail Savaşları'nı hem de Filistin Meselesi'ni bu ilk zamanlarından bu yanaki o çözülemeyen durumunu anlamak açısından kıymetli. Tarih içerisinde Filistin topraklarının nasıl bir süreç işlediğini, Osmanlı'daki durumunu, İngilizlerin almaya çalışmasını vesaire açıklıyor. Ardından İsrail Devleti'nin kuruluşunu, 1948-49 yani o işgal dönemlerini ve Arap-İsrail Savaşları'nı anlatıyor. Ardından Süveyş Savaşı'ndan bahsediyor, Yemen İç Savaşı'ndan bahsediyor vesaire. Yani bu Filistin meselesiyle ilgili merak edilen pek çok şeyde, pek çok soru işaretine dair cevap bulunabilecek güzel bir çalışma. Tebrik ediyoruz Kronik Yayınları'nı. Kitabımız Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları. Diyelim ve bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim.